Sayfa 111. Bundan başka bir parlamento rejiminin nasıl çalıştığını da gözüyle görüp öğrenecekti. Şakir Zümre Bulgar Meclisi'nde mebustu. Bir sürü partilerden ortaya gelmiş bu mecliste, Türk mebuslarından kurulu 17 kişilik küçük grup, sayısıyla ölçülemeyecek bir önem taşırdı. Karışık tartışmalar arasında dengeyi korur, arada bir de oylarıyla bir tarafın ağır basmasını sağlardı. Mustafa Kemal geceler gecesi meclisin balkonunda oturur, görüşmeleri dikkatle izler, ileride yararlanmak üzere parlamento taktiklerini derinden incelerdi. Tıpkı bir savaş alanında askeri taktikleri incelediği gibi. Üstelik burada daha yakın ve elle tutulur bir amaç da güdüyordu. Türk azınlığı eliyle politika mekanizmasını kendi memleketi yararına işletmenin mümkün olduğu kanısındaydı. Bulgaristan Türklerinde ilk önce milliyetçi bir bilinç uyandırmak gerekiyordu. Mustafa Kemal bunun için elçilik yoluyla iki Türkçe gazeteyi denetimi altında bulunduruyor, haber ve yorumlarına istediği gibi yön veriyordu. Türk azınlığı içindeki hocaları ve öteki nüfuzlu kişileri etkilemek için ajanlar yolladı ve örtülü ödenekten hesaplı şekilde para dağıttı. Bu çalışmaları sırasında gerici unsurlarla çatışmak zorunda kaldı. Bunlar Mustafa Kemal ile Fethi Bey'in Sofya sokaklarında fesle değil de şapkayla dolaşmasını bir türlü hazmedemiyorlardı. Bir Türk elçisinin bu biçimde davranışını çok utandırıcı bir hal olarak görüyorlardı. Bu da Mustafa Kemal'e öteden beri meraklı olduğu bir konuda, şapkayla fesin kıyaslanması konusunda bir takım konuşma ve tartışmalara girişmek fırsatını verdi. Bulgaristan'da Türklerden yana çekilebilecek başka bir unsur daha vardı. Bu da 2. Balkan Harbi'nden sonra buraya göçmüş olan Makedonyalılardı. Mustafa Kemal, Makedonyalılar Komitesi ile yakın ilişkiler kurdu. Onlara para yardımında bulundu. Dostu Bulgar Harbiye Nazırı'nın karısı Madame Kovaceva Makedonyalıydı. Yerli dedikoducular, kızı Dimitrina ile Mustafa Kemal arasında gelişen arkadaşlığın altında siyasi bir koku seziyorlardı. Oysa bu arkadaşlıkta daha romantik bir çeşni vardı. Mustafa Kemal, Batı inceliği ile yetişmiş, iyi aileden bir genç kızla ilk olarak tanışıyor, Dimitrina ile asıl bu yüzden ilgileniyordu. Aralarındaki flört bir maskeli baloda iyice ilerledi. Mustafa Kemal boyuna Dimitrina ile dans etti. İlk önce müzikten konuştular. Genç kız müziği çok seviyordu. Az sonra siyasetten söz etmeye başladılar. Mustafa Kemal heyecanlı bir ciddilikle Türkiye'yi batılılaştırmak ve özellikle kadınları özgürlüğe kavuşturmak yolundaki tasarılarını anlatmaya başladı. Onlar da peçelerini çıkarıp atmalı, bu balodaki kadınlar gibi erkeklerle konuşup dans edebilmeliydiler. Müslüman göreneğine uygun evliliğin kendilerini bağladığı kölelik zincirlerinden kurtulmalıydılar. Dimitrina, Mustafa Kemal'in bu güçlü, akıcı konuşması karşısında kendinden geçmiş gibiydi. O da Dimitrina'yı kafasında tasarladığı Avrupalı eş olarak görüyordu. Ama bunun için genç kızı babasından istemesi gerekliydi. O zaman da bir ret cevabıyla karşılaşmak tehlikesi vardı. Hristiyan olan general, kızının bir Müslümanla evlenmesine razı olur muydu? Kendi de başka bir Bulgar kızına, General Radço Petrov'un kızına tutulmuş olan Fethi'ye danıştı. Bir takım aracılar yoluyla kız babalarının ağzını arattılar ama sonuç cesaret kırıcı oldu. General Petrov hiç düşünmeden karşılık vermişti. Kızımı bir Türk'e vermektense kafamı keserim daha iyi. General Kovaçev de arkadaşı gibi düşünüyordu. Türk elçiliğinde verilen bir balo çağrısını kendisi ve ailesi adına nezaketle reddetti. Mustafa Kemal ile Dimitrina birbirlerini bir daha göremediler. Dipnot: Dimitrina Mustafa Kemal'i hiç unutmadı çünkü o da genç kızın ailesiyle teması kesmemişti. 4 yıl sonra 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Dimitrina babasıyla İstanbul'a gitmeye kalktı. Orada Mustafa Kemal'i görmeyi umuyordu. Lakin Bulgar cephesinin çökmesi bu yolculuğu engelledi. Sonraları bir Bulgar mebusuyla evlendi, ondan da dul kaldı. Dimitrina Kovacev, 9 Ağustos 1966 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Yakınlarının anlattığına göre, son günlerinde bile Mustafa Kemal'den söz etmekteymiş. Çevirenin notu. Bu arada Enver ve Üçlüsü 1914 başlarında bir sürü hızlı ve yapıcı reform hareketlerine girişmişlerdi. Balkan savaşları en sonunda Türklerde bir milliyetçilik ruhu doğurmuştu. Başlarında da bütün keyfi davranışlarına rağmen bu ruhu milli bir birlik biçimine sokabilecek yeterlikte bir hükümet vardı. Yönetimin birçok alanlarında, özellikle silahlı kuvvetlerde, bu reformlar daha hızlı geliştirilmekteydi. Enver orduyu, Cemal de deniz kuvvetlerini yeni baştan örgütleme işine girişmişlerdi. Enver, enerjik ve verimli bir çalışmayla eski subay sınıfını temizleyip yerlerine yeni yetişmiş subayları getirmeye başladı. Böylece yeni bir ün daha kazanmış oluyordu. Artık sadece yiğit bir savaşçı değil, aynı zamanda keskin görüşlü, becerikli bir genç teşkilatçıydı. Yaptıklarını Mustafa Kemal bile beğeniyordu. Sofya'dan Enver'e bir mektup yazarak onun Harbiye Nazırlığındaki başarılarını kutladı. Tevfik Rüştü'ye de bu yolda bir mektup yazdı ama Enver'in kurmay başkanının bilgisizliğini eleştirerek onun yerine kendisinin, rakibinin emri altında çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak onun bu göreve atanması, gerçekleşmesi pek kolay olmayan bir işti. Aslında Türk ordusunun bu yenileştirilmesi karşılığında ödenecek bir bedel vardı. Bu da Almanların Türk ordusunu gittikçe denetimleri altına almalarıydı. Ordudaki reformları Alman askeri misyonu düzenliyordu. Heyetin şimdiki başkanı ve güvenilir, akıllı bir kumandan olan General Liman von Sander ise Türk ordusu üzerinde geniş bir yönetim yetkisi verilmişti. Alman subayları genelkurmayla öteki ordu birliklerini zaten doldurmuşlardı. 1914 yılında bunların sayısı hızla kabardı. Artık en yüksek noktasına ulaşan bu Alman yardımı politikası, Enver'in elinde Osmanlı İmparatorluğu için büyük felaketler doğuracaktı. Zira savaş çok yakındı. Avusturya veliahtı Arşidük Franz Ferdinand, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da tetikçi bir Sırp teşkilatınca tutulup silahlandırılan genç bir öğrenci tarafından öldürüldü. Bir ay sonra Avusturyalılar Sırbistan'a savaş açtılar, Kaiser de onları destekledi ve Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Bundan iki gün önce Türkiye ile Almanya, Rusya'ya yönelmiş gizli bir anlaşmaya varmışlardı. Bundan kabine üyelerinden sadece 4 kişinin bilgisi vardı. Anlaşma 2 Ağustos'ta imzalandı. Bununla beraber bu henüz Türkiye'nin savaşa katılacağı anlamına gelmiyordu. Talat Paşa ittifakı Türkiye'nin büyük devletlerden birinin desteğine ihtiyacı olduğuna inandığı ve yalnız kalmasından korktuğu için istemişti. Geleneksel düşman Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'dan yeterli garantiler elde etmek yolundaki uğraşmaları boşa çıkmıştı. Ancak Enver'in giriştiği reformlara rağmen Türk ordusunun toparlanıp güçlenmesi için daha zaman gerektiğini bilen Talat Paşa, Türkiye'nin mümkün olduğu sürece tarafsızlığını koruması düşüncesini savunmaktaydı. Sofya'da Mustafa Kemal Türkiye'nin Almanya yanında savaşa katılmasının şiddetle karşısındaydı. Almanya savaşı kazanırsa Türkiye'yi bir uydu haline getirecek, kaybederse Türkiye'de her şeyi kaybetmiş olacaktı. Mustafa Kemal Enver'in aksine yalnız Almanları sevmemekle ve onlara güvenmemekle kalmıyor, onların savaşı kazanacak yeterlikte olduklarına da inanmıyordu. Paris'i ziyareti ona askeri durumun hesaplanması güç bir takım faktörlere bağlı olduğunu öğretmişti. Gerçi Alman ordusu Paris'e doğru hızla ilerliyordu ama asker Mustafa Kemal, arkadaşı Salih'e yazdığı mektupta söylediği gibi, Almanların çeşitli faktörlerin etkisi altında zikzaklı şekilde ilerlemek zorunda kalacağını ve bunun da onlar için zararlı sonuçlar doğurabileceğini görüyordu. Biz amacımızın ne olduğunu belirtmeden seferberlik ilan ettik. Bizim için büyük bir silahlı kuvveti uzun zaman ayakta tutmak zararlı olacaktır. Bunun kendimiz ya da müttefiklerimiz için ne gibi bir sonuç vereceği kestirilemez. Öte yandan savaş daha yayılacak olursa, Türkiye'nin boyuna tarafsız kalamayacağını da biliyordu. Bu durumda savaşa Almanya'nın karşısında katılmasını uygun bulmaktaydı. 16 Temmuz 1914'te Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya gönderdiği bir raporda, Sofya'daki gözlemlerine dayanarak Bulgarların Büyük Bulgaristan tasarılarını gerçekleştirmek umuduyla gittikçe Avusturya'ya yaklaşmakta olduğunu bildirmişti. Mustafa Kemal onların bununla yetinmeyeceklerini de ileri sürüyordu. Doğuya doğru da genişlemek isteyeceklerdi ki bu da ancak Türkiye'nin zararına olarak gerçekleşebilecek bir şeydi. Onun için Mustafa Kemal Türkiye'nin hareketsiz durmasını tehlikeli buluyordu. Bulgarların çeşitli yollarla Türklerin güvenini kazanmaya çalışacakları belli bir şeydi. Bu arada herhangi bir batılı grupla bağlantısı olmayan Türkiye'nin Bulgaristan'la dost geçinir görünmesi kendi yararına olurdu. Ama Mustafa Kemal'in önceden gördüğü gibi savaşa katılmak zorunda kalacak olursa, o zaman da bizim için yapılacak şey bir bahane uydurup Bulgaristan'ı işgal etmekti. Bu çeşit bir siyaset, Türkiye'nin Yunanistan'daki çıkarları bakımından da hayırlı olurdu. Dipnot, Cumhurbaşkanlığı Arşivleri, Çankaya, Ankara. Bu arada İstanbul'daki dostlarına da ısrarla mektuplar yağdırıyor, uluslararası gerçekler üzerinde ne kadar uzak görüşlü olduğunu gösteren düşüncelerini onlara açıklıyordu. Daha o zamandan Amerika'nın er geç savaşa katılmak zorunda kalabileceğini ve bunun da aslında Birinci Dünya Savaşı demek olacağını görmüştü. Şimdilik Türkiye'nin yararına olan tek şey, tarafsız kalıp askeri gücünü arttırmaya bakmak, olayların gelişmesini izleyerek karar almak zamanı gelinceye kadar iki taraf arasında bir denge kurmak olmalıydı. Savaşa katılıp katılmamak ya da hangi yandan katılmak sonra düşünülecek bir şeydi. Aceleye lüzum yoktu. Çünkü bu uzun bir savaş olacaktı. Mustafa Kemal bunu çok iyi biliyordu. Öte yandan Enver Paşa savaşın kısa süreceğine ve Türkiye bundan bir şey koparmak istiyorsa bir an önce savaşa katılması gerektiğine inanıyordu. Durumun onun istediği yönde gelişmesini sağlayan iki olay oldu. Bunlardan birincisi Türkiye için Armstrong-Whitworth tezgahlarında yapılmış ve parası ödenmiş olan iki kruvazöre İngiliz Bahriye Nazırlığı'nın el koymuş olmasıydı. Kontratta savaş çıktığı takdirde anlaşmanın feshedileceğine dair bir madde bulunmasına rağmen bu davranış İtilaf devletlerinden yana olan çevrelerde bile öfkeli bir tepki yarattı. Dipnot, bu savaş gemilerinin satın alınması için halk arasında açılan kampanyaya Türk kadınları mücevherlerini ve değerli eşyalarını vererek katılmışlardı. İkinci olayda Göben ve Breslau adındaki Alman zırhlılarının tam bu sırada Enver'in de bilgisi altında Akdeniz'deki İngiliz filosunu atlatarak Boğaz içinde boy göstermeleriydi. Bu gemilerin silahtan arınmaları gerekirken Türk hükümeti onları satın alarak Yavuz ve Midilli diye adlandırdı. Gemilerdeki Alman deniz subay ve erleri halkın hoşuna gidecek bir jestle başlarından kasketlerini çıkarıp fes giyerek yerlerinde kaldılar. Türkiye'nin savaşa katılması için şimdi tek eksik Ruslarla bir çatışmaydı. Kabine üyelerinden çoğunun buna karşı olmalarına rağmen Enver için böyle bir olayı yaratmak işten bile değildi. Göben ve Breslau, bir çatışma çıkar umuduyla sözde manevra için sık sık Karadeniz'e göndermeye başlamıştı. Ekim sonunda Yavuz yanında emektar Hamidiye ve başka gemiler de olduğu halde denize açıldı ve ortada hiçbir bahane yokken ihtarda bile bulunmadan Rusların Karadeniz'deki Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombardıman etmeye başladı. Alman amiralinin cebinde Enver Paşa'nın gizli bir emri bulunuyordu. Türk donanması Karadeniz'e zorla hakim olmalıdır. Rus filosunu arayınız ve nerede rastlarsanız savaş ilan etmeyi beklemeden saldırıya geçiniz. Dipnot, Ernest Jacques, The Rising Crescent, Yükselen Hilal. Çıkan çarpışmada birkaç Rus gemisi battı. Bu bir savaş durumuydu. Enver Paşa sözde bu saldırıdan bilgisi olmadığını ileri sürdü. Talat Paşa her şeyi ancak olduktan sonra öğrendi. Keşke ben ölmüş olsaydım da memleket ölmüş olmasaydı dedi. Ama yine iş başında kaldı. Cemal Paşa haberi Serkil Dorian'da kağıt oynarken öğrendi. Büyük bir şaşkınlık geçirdi, yüzü bembeyaz oldu ve kızının başı üstüne hiçbir şeyden haberi olmadığına yemin etti. Ama o da çekilmedi. Dipnot, sonradan sefil bir şekilde Rus boyunduruğu altına girmektense savaşa katılmanın daha iyi olduğunu ileri sürecekti. Sadrazam Sait Halim Paşa padişaha istifasını sundu. Padişah onu kucaklayarak kendini tek güvendiği dayanaktan yoksun bırakması ve beceriksiz adamların ellerine atmaması için yalvardı. Paşa da yerinde kalmaya razı oldu. Fransız ve İngiliz elçileri pasaportlarını istemeye geldikleri vakit sadrazamın gözlerinden yaşlar akıyordu. Sade Cavit, önemsiz üç nazırla birlikte istifa edecekti. Savaşı kazansak bile mahvolacağız demişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküşündeki son dönem böylece başlamış oldu. 10. Bölüm. 1. Dünya Savaşı. Mustafa Kemal Türkiye'nin savaşa girmesine karşı gelmişti. Ama bu iş artık olup bittikten sonra bütün enerjisi ve yurtseverliği ile kendini savaşa verecekti. Almanları hiç sevmediği halde şimdi müttefik olduklarına göre sabrı yettiği kadar onlarla bir arada çalışmaya hazırdı. Sofya'daki ilk işi Bulgarlara harbe girmeleri için baskı yapmak oldu. Her yoldan bu amaca varmak için çalışarak Fethiye yardım etti. Karşılarında da Ruslar yoğun bir propaganda barajı kurmuş bulunuyorlardı. Dipnot, Madame Petrova'nın sonradan anlattıklarına bakılırsa, bir akşam evlerinde içkiyi biraz fazla kaçıran Mustafa Kemal, bu gibi karşı etkileri önlemek için olacak, Bulgarlara bol keseden vaatlerde bulunmaya başlamış. Bir yanlış anlamayı önlemek için araya giren Fethi Bey de işi şakaya boğmuş. Bu hatırada üzerinde durulacak tek önemli nokta, Mustafa Kemal'in yine bir öngörüde bulunarak Türkiye için Anadolu'da bir hükümet merkezi gerektiğinden söz etmesidir. Mustafa Kemal'in bir başka görevi de Bulgarlardan Türk orduları için silah ve yiyecek sağlamaktı. Bulgarlardan peşin para karşılığı büyük miktarda un vereceklerine dair söz aldı ve bu iş için Şakir Zümre'yi İstanbul'a gönderdi. Şakir Zümre şimdi Maliye Nazırı olan Talat Paşa'yı gördü. Ama Talat onu istifa etmekle beraber perde arkasından çalışan ve mali politika konusunda hükümete öğütler veren Cavit'e gönderdi. Cavit bu paranın verilmesini uygun görmedi. Elde böyle bir iş için para olmadığını söyledi ve bu savaşın yıllar yılı süreceğini sanıyorsunuz galiba diye ekledi. İşin sonucunu sabırsızlıkla beklemekte olan Mustafa Kemal, Şakir Zümre'yi Sofya istasyonunda karşıladı. Cavit'in red cevabını öğrenince öfkeyle, "Böyle adam asılmaya müstahaktır." diye bağırarak bir kehanette bulundu. Dipnot, Cavit 1926'daki suikast davalarının sonunda Ankara'da asılmıştır. Savaş sürüp gittikçe Mustafa Kemal de sabırsızlıkla kıvranmaya başladı. Artık yarbay olduğu için tümen komutanlığına hak kazanmıştı. Enver Paşa'ya yazarak rütbesine uygun bir görev istedi. Lakin Enver, "Orduda size her zaman görev bulunabilir ama Sofya'da ateşe militer olarak kalmanız özellikle gerekli görüldüğünden sizi orada bırakıyoruz." diye cevap verdi. Mustafa Kemal kendini daha kutsal bir görevin cepheye çağırmakta olduğunu ileri sürerek, "Eğer beni yüksek rütbede bir subay olmaya layık görmüyorsanız açıkça söyleyin." diye yazdı. Enver Paşa buna cevap vermedi. Bununla beraber İstanbul'dan gelen bir haberci Enver Paşa'nın bir tasarısı üzerinde Mustafa Kemal'in ağzını aradı. İran üzerinden Hindistan'a 3 alaylık bir kuvvet göndererek Hint Müslümanlarını İngilizlere karşı ayaklandırmak. Mustafa Kemal böyle bir kuvvetin komutasını kabul eder miydi? Mustafa Kemal'e göre Enver'in saçma hülyalarından biri olan bu teklif, daha savaş başlangıcında onun zihninin nasıl işlediğini gösteren endişe verici bir belirtiydi. Teklifi acı bir alayla, "Ben bu kadar kahraman değilim," diyerek karşıladı. Sonra böyle bir iş için üç alayın fazla olduğunu da ekledi. Yol üzerinde gönüllü toplayabilecek tek bir subay yeter de artardı bile. Ama böyle bir şeye imkan yoktu tabii. Mustafa Kemal, imkan olsaydı ben kimseden emir beklemezdim. Başımı alıp gider ve asker toplardım. Sonra da Hindistan'ı fetheder ve imparator olurdum dedi. Kendi memleketinin cephelerinde çarpışmak niyetinde olduğunu ekledi. Savaşın ilk ayları Türkiye için çok felaketli olmuştu. Baştakilerde akıl olsaydı bu süreyi bir savunma stratejisi kurmaya ayırırlar, askeri güçlerini harcamayarak kuvvetlerinin eğitimini tamamlar, önceden hazırlanmış planlara göre yerleştirir ve İtilaf devletlerinin hangi yönden saldırıya girişeceklerini tahmine çalışarak beklerlerdi. Lakin Enver bunların hiçbirine yanaşmıyor, büyük ve romantik serüvenleri tercih ediyordu. Kendini Asya'da yeni bir Türk imparatorluğu kurmak için İngilizlerin üzerine yürüyen Müslüman bir İskender rolünde görüyordu. Onun bu hayalleri de Almanya'nın dünyayı fethetmek planına uygun düşmekteydi. Enver hayallerini gerçekleştirmek için derhal iki hücum emri verdi. Birincisi kuzeyde Rusya'ya, ikincisi de güneyde Mısır'a doğru. Kafkaslardaki Rus kuvvetlerini çember içine kıstırmak amacı güden ve Alman komutanı General Liman von Sanders'in öğütlerine rağmen girişilen ilk taarruz tam bir bozgunla sonuçlandı. Korkunç kış şartları altında Türkler hemen hemen bütün bir orduyu yitirdiler. Oysa bu önemli kuvvetin Doğu cephesinin savunması için yedek olarak tutulması gerekirdi. Mustafa Kemal ancak Enver'in bu felaketli gezintiye çıkmasından sonra göreve çağrıldı. Zaten izinsiz de olsa Sofya'dan ayrılmaya kararlıydı ve hatta gönüllü er olarak cepheye gitmekten bile söz ediyordu. Tam Sofya'dan ayrılmak üzereyken Enver'in yokluğunda Harbiye Nazır Vekili olan kimseden 19. Tümen Komutanlığı'na atandığını ve hemen İstanbul'a dönmesini bildiren bir telgraf aldı. Genel karargaha gelince onu doğudan henüz dönmüş olan Enver'in yanına götürdüler. Zayıf ve solgun görünüyordu. Mustafa Kemal, "Biraz yorgunsunuz galiba," dedi. "Yok, o kadar değil." "Ne oldu?" "Çarpıştık, o kadar." "Şimdiki vaziyet nedir?" "Enver çok iyidir," diye cevap verdi. Mustafa Kemal onu daha fazla sıkıştırmak istemeyerek sözü kendine verilen göreve getirdi. "Beni numarası 19 olan tümenin komutanlığına tayin etmek lütfunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu tümen hangi orduda ya da kol orduda bulunuyor?" Enver müpem bir şekilde, "Ha evet," dedi. "Herhalde genelkurmaydan daha kesin bilgi edinebilirsiniz." Mustafa Kemal bunun üzerine genelkurmayda oda oda dolaşarak tümenini aramaya başladı. Ama boş yere. Sonunda birisi ona büroları Harbiye Nezareti binasına yerleşmiş olan Liman von Sanders ordusuna bir sormasını öğüt verdi. Mustafa Kemal buradaki kurmay başkanına gitti. O da "Bizim kuruluşlarımız arasında böyle bir tümen yok," diye cevap verdi. Ama Gelibolu'daki 3. Kol Ordu'nun böyle bir birlik kurmayı tasarlamış olması pek mümkündür. Oraya gitmek zahmetine katlanırsanız herhalde gerekli bilgiyi edinebilirsiniz. Mustafa Kemal ayrılmadan önce General von Sanders'in karşısına çıktı. Henüz tanışmamışlardı ama Mustafa Kemal'in açıkça ortaya vurduğu Alman aleyhtarı duygulardan dolayı birbirlerini tanıyorlardı. Alman generali onu dostça bir nezaketle karşıladı. Sofya'dan ne zaman döndüğünü sordu. Sonra Bulgarlar savaşa katılmaya karar verebilecek mi acaba diye bilgi istedi. Mustafa Kemal kendi düşüncesince onların henüz böyle bir karar vermeyeceklerini söyledi. Bulgarlar iki şeyden birini bekliyorlardı. Ya Almanların göz alıcı bir başarısını ya da savaşın kendi topraklarına sıçramasını. Bu cevap karşısında von Sanders sinirli bir hareket yapmaktan kendini alamadı ve alayla "Demek Bulgarlar Alman ordusunun başarısına inanmıyorlar," dedi. Mustafa Kemal sükunetle "Hayır," diye cevap verdi. Bunun üzerine von Sanders kuşkulu bir şekilde "Ya sizin görüşünüz nedir?" diye sordu. Mustafa Kemal bir an durdu. Daha sadece o da ortada bile olmayan bir tümenin komutanı iken nasıl olur da fikir yürütebilirdi? Öte yandan görüşlerini çoktan beri yazılı olarak belirtmiş bulunuyordu. Şimdi bundan geri dönemezdi. Bundan başka herkesin içinde söylendikleri bir yana, Bulgarların ihtiyatlı siyasetini doğru ve haklı bulmaktan da kendini alamıyordu. Açık konuşmaya karar verdi ve kısaca, "Bence Bulgarların hakkı var," dedi. Liman von Sanders tek kelime söylemeden ayağa kalktı. Mustafa Kemal de oradan ayrıldı. Tümeninin henüz kuruluş halinde bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na gitti. Bu sırada Enver yine Liman von Sanders'in öğütlerine kulak asmadan ikinci göz alıcı taarruzuna hazırlanmaktaydı. Süveyş kanalına doğru süratle inecek ve İngilizleri Mısır'dan kovacaktı. Alman albayı von Kress'in komutasında çölü geçen Türk kuvveti Süveyş kanalına tam 7 günde varabildi. Ama geceleyin yürüdükleri için İngilizleri gafil avlamışlardı. Bir kısmı kanalın öbür kıyısına ayak bastı. Fakat batı kıyısı iyice tutulmuştu ve çok geçmeden İngiliz kara ve deniz bataryalarıyla daha da takviye edildi. Böylece Türk kuvveti gerilemek zorunda kaldı. Türklerin bu baskını İngilizleri uyarmaya yaramıştı. Kanal bölgesinin savunmasını öylesine sağlamlaştırdılar ki, Türklerin bundan böyle Mısır'a saldırmalarını büsbütün önlemiş oldular.